Ayrım 3, Grizu 2, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 32. Kadın suya benzer, dibinde ne varsa gösterir. Dinlemek ve anlamak kadar korkunç bir şey var mıdır bu dünyada? Kavga önce yatakhanenin önünde başladı. Hurşit kendisini iş başında uyuduğu gerekçesiyle ocak çavuşu Hilmi'ye gammazlayan, çay cumalı Müslüm'le tartışmaya başladı. Müslüm'ün hırçınlaşıp küfretmesi üzerine Hurşit yumruğunu devreye soktu. O anda depodan gelen iki çay cumalı hemşerilerini savunmak için Hurşit'e yüklenince iş çığırından çıktı. Çay cumalıların Zonguldaklılara saldırdıkları haberi yatakhaneyi bir anda tutuşturdu. Zonguldaklılar sayıca az olmalarına rağmen yataklarında dinlenmekte olan çay cumalılara saldırdılar. İlk anda ispiyonculuğuyla tanınan çay cumalı Duran'ın kafası kırıldı. Bir grup çay cumalı ibnelikle suçladıkları Zonguldaklı Muharrem'i bir köşeye sıkıştırıp ayaklarının altında çiğnemeye başladılar. O ana kadar tarafsız kalan ve kavgacıları ayırmaya kalkışan Kozlulu kazmacılar hemşerilerinden birinin çay cumalılardan yanlışlıkla dayak yemesi üzerine tarafsızlıklarını bozup Zonguldaklıların safına geçtiler. Bu geçişle de kavga çok daha kanlı bir görünüme girdi. Gizli gizli propaganda yaparak diğer kumpanyadaki kazmacıları kurci kumpanyasına katmaya çalışan ve kattığı her madenci başına da bahşiş alan çay cumalı Kenan'ın burnu ve ön dişleri kırıldı. Kozlu'ya 2 kilometre uzaklıkta bulunan evini fahişelere veren küfeci Kel Murtaza'nın sol kolu kırıldı. Nasuh yeğeni küçük Hızır'ı aldı, küfür ve yumruk tufanından sıyrılarak dışarı attı kendini. Madende yeni çalışmaya başlayan iri yarı bir çay cumalı ağır yumruklarıyla Yusuf'un üzerine çökmüştü. Mikail'i 2 kişi dövüyordu, sağ gözü şişmişti. Çay cumalı 3 kazmacı kardeşlerini kurtarmak için geri dönen Nasuh'un üzerine çullandı. Bağırtılar, ağlayışlar, küfürler, yalvarışlar. Dışarıda düdük sesleri yükseldi. Yatakhaneye önce ellerinde tahta sopalarla ocak çavuşları girdi. Onları zaptiye bölüğü izledi. Kavgaya çavuşların ve zaptiyenin herkesçe çok iyi tanınan sağır sopası bir anda egemen oldu. Tüm kavgacılar toplu olarak zaptiye bölüğüne götürüldüler. Bölüğün önünde tek sıra halinde dizildiler. Zaptiye başçavuşu Bıdık Bekir elinde kısa bir kızılcık çubuğuyla binadan çıktı. Tombul ve gödür adımlarla madencilere doğru yaklaştı. Palaska, fes ve tabanca ikliminden kurnaz kurnaz süzdü madencileri. "Tüh!" diye okkalı bir küfür savurdu ayaklarının ucuna. "Şu halinize bakın! Orospu bohçasına dönmüşsünüz! İnsaniyet mi bu? Et sürüsü! Ortaya içi boş, iliksiz bir kemik atsam birbirinizi parçalarsınız." Sustu. Konuşmasını ciddiyetle sürdürmek için nezaret binasının çatısında ötmeye başlayan karganın susmasını bekledi. Başladığının tam tersine sakin, babacan bir havayla "Bu kanlı kepazeliği hangi yiğit başlattıysa bir adım öne çıksın, erkekçe." Hiç beklemeden bir adım öne çıktı Hurşit. Başçavuş afalladı. Bu çalışkan, bu efendi çocuk muydu tüm bu rezaletin nedeni? Göz göze geldiler. Soluk benzi yara bere içindeydi Hurşit'in. Korkunun dürüstlüğe yenildiği hassas bir ana basıyordu ayakları. Gömleğinin ön tarafı boydan boya yırtılmıştı. "Anamdan umardım ama senden ummazdım Hurşit," diye tısladı başçavuş. Ablak, ela cinli suratında tikler belirdi. "Sebebini söyle, niye çıkardın bu rezaleti?" 10 gün evvel Müslüm beni Hilmi Çavuş'a müzevirledi diye başladı ezgin bir sesle. "Neymiş iş başında uyumuşum. Yalan. Başıma yukarıdan taş düşmüştü. Kafamın ağrısı geçsin diye eccük oturmuştum."
"Yani sen bunu bahane ettin. Müslüm'e bir yumruk attın, herkes birbirine girdi, öyle mi?"
"Biraz öyle oldu," diye yutkundu Hurşit. "Müslüm dün de oğlumu şikayet etti. Neymiş yatakhanede Mecit dayının kestanelerini çalmışmış." "Mecit dayıya sordum. Ben kimin çaldığını görmedim," dedi. "Aha, kendisi burada. İsterseniz sorun. Ne olmuşsa ortaya çıksın." Başlar hafiften Mecit'e doğru çevrildi. Küt burnuyla başkalarının kestanelerini çalmışçasına başçavuşa bakıyordu Mecit. Korkusundan çopur yüzünün çukurlarına gizlenmiş gibiydi. Her iki tarafı da idare eden bir sesle "Doğrudur," dedi Mecit. "Kestanelerim durup dururken birden kırklara karıştı. Belki de torbamdan döküldü. Bir fukaranın kursağına gitti, onu da Allah bilir."
"Dur bakalım, bizim de bilmemiz lazım," diye söylendi Bıdık Bekir.
Ben Hızır'ı gözlerimle gördüm diye bağırdı Müslüm. Eğildi aldı cebine doldurdu. Yiye yiye dışarı çıktı. O sırada Mehmet Çavuş da...
Yeter kes diye çıkıştı başçavuş. Hızır'ı getirin buraya.
Ocak çavuşlarından Yasin Hızır'ı bir yerlerden bulup getirdi. Başçavuşun karşısına dikti. Uykusuzluktan ve ağlamaktan gözleri kızarmıştı çocuğun. Serçe ürkekliğiyle başçavuşu ve sıraya dizilen perişanları süzdü.
Söyle bakayım Hızır, kestaneleri sen mi çaldın?
Başını çevirip söyleyeyim mi dercesine babasına baktı.
Doğruyu söylersen affederim seni diye üsteledi Bıdık Bekir.
Ben çaldım dedi titrek bir sesle.
Nasıl çaldın?
Yerde kestaneler gördüm. Topladım cebime koydum. Yedim hepsini. İçtenlikli hamhalat bir sırıtışla
çiğ miydi kavrulmuş muydu diye sordu Bıdık Bekir.
Kavrulmuştu. İki tanesi çürük çıktı.
Hadi gel elimi öp seni affettim. Bir daha da mazarratlık istemem. Dünyadan pervam yok benim ona göre.
Bıdık Bekir elini öptürürken bakışlarıyla zaptiye çavuşlarından karın deşen Ali'yi aradı. Sadık çavuş da Kerim çavuşu gördü.
Ali nerede Sadık? Toparlanın da bunların her birine hakları olan 20 sopa atın. Tek tek ifadelerini alın. Kim ne suç işlemişse ayan beyan çıkarın ortaya. Adalet yerini bulsun. Hurşit'in sopa hakkını 40'a çıkarın. Hak yemeyin, herkesin hakkını verin. Bize doğru dürüst bir yürüyüşle gelen suçlunun bizden yanpiri bir yürüyüşle ayrılması lazım. Bunlar ağzından çıkan her buyruğu başıma bela etmek için yaratılmışlar zaten. Şükretsinler ki ben İzzet İkbal sahibi, can yürek bir adamım. Pençemi düşeni dağra, cağra çeker adam ederim.
Her bir madencinin ellerine ilkin 20 sopa atıldı. Ciddi yaralama yapanlar tespit edildi. Kavgaya katılanların tümünün 2 haftalık ücretleri kesildi. Hurşit'in hakkı olan 40 sopanın 20'si ellerine, 20'si de ayaklarına taksim edildi. Isınmış sopa yalvarış, çarık ve kan faslından sonra yatakhaneye döndüler topluca. Herkes dağılan eşyasını yatağını topladı. Pencerelere kalın çuvallar gerildi. Ayak kokularının yerini zeytinyağında kavrulan mısır unu ve soğan kokusu aldı. Bastırılmış ihtiyaçların, hasetlerin, kinlerin, intikam duygularının gücüyle çarpılan bakışlar ve davranışlar yatakhanenin iklimini dayanılmaz derecede zehirlemişti. Hurşit öteberisini derleyip dürdü. Oğlu ve kardeşleriyle birlikte yatakhaneyi terk etti. Kışın yatakhane soğuk olduğu için yıllardır yattığı kör ocaklardan birine girdi. Hep birlikte taşı toprağı küreleyip ocağın tabanını düzelttiler, hasırlarını serdiler, üzerine yatak ve yorganlarını yerleştirdiler.
Bu ocakta ayak yolu kokusu var baba.
Oğlunun sidik kokusunu bastıran hırpalanmış Ezgin sesi karşısında duraksadı.
Geldiğimiz yerde de koku çoktu oğlum. Burada hiç değilse huzur var.
Horultulardan, sayıklamalardan kurtulduk dedi Yusuf. Elin bitinden piresinden uzak bir yerde uyumak en iyisi diye kaşındı Nasu.
Açıkta yıldızların altında yatsak daha iyi olurdu.
Mikail'in ortaya attığı fikir suskunlukla karşılandı. Galeriden gelen ayak seslerini dinlediler, konuşmalara kulak verdiler. Birkaç gölge belirdi.
Bu Recep'in sesidir diye mırıldandı Mikail. Recep gel. Recep, buradayız.
Ben de dedim bunlar nereye gitti diyerek kör ocağa girdi Recep. İyi yere yerleşmişsiniz. Yatakhanenin yarısı boşaldı zaten.
Koltuğunun altındaki çulu Nasuh'un yatağının yanına serdi. Küflenmiş toprak, kömür ve sidik kokusunu ciğerlerine çekerken ocağı bakışlarıyla şöyle bir kolaçan etti.
Burada 2 direk vardı, söküp götürmüşler dedi. İnşallah başımıza göçmez.
Bütün gözler taş ve topraktan oluşan bel vermiş biçimsiz tavana yöneldi.
Göçer mi baba diye mırıldandı Hızır.
Korkma göçmez dedi Hurşit. Yüreğindeki korkuyu bastırarak. Ölen babasına yakın hissetti kendisini.
Bir zamanlar onunla birlikte bu kör ocakta çalıştığını ve 2 haşin kışı koyun koyuna uyuyarak burada geçirdiklerini anımsadı. Yer altına hapsedilmiş aç bir canavarın karanlık ağzında sandı kendisini. O yıllarda kendisine hayaller kurmuşsa Hızır'ın da şimdi aynı hayalleri kurduğunu düşündü.
Karnımda ağrı var baba.
Ayakların ıslanınca karnına ağrı girer diyerek ayaklarını yokladı oğlunun. Çarıklarını çıkar kurusun.
Vagon yolundaki o su göleklerini kaldırmaları lazım dedi Nasu.
Aslında taban yolunun damar boyunca açılması lazım diye homurdandı Hurşit. Niye ters açmışlar anlamadım. Orada üstelik damarlar kalındır. Benim bildiğim odur ki galerinin tavanla taban arasında açılması lazım. Karadağlılar öbür tarafta iyi yapmışlar. Damar ince olduğu için yeterli yüksekliğe kafayı yormuşlar. Taban taşını kesmiş, sürmüş, eğim vermişler. İyi olmuş. Su tutmaz. Yüklü vagonda iyi kayar. Ben Boşnak İzzet'e sordum. Vagonların kolay kayması için metre başına 3 milimetre kadar eğim verilmesi lazım. Vermemişler dedi. En az dayak yemiş olmanın memnuniyetiyle derin bir nefes aldı Recep. Sırt üstü uzandı. Yerin üstünde hayvanların çiftleştiğini, dalların dallara sürtündüğünü, suların sulara kavuştuğunu, yıldızların çoğaldıklarını, birbirlerine göz kırptıklarını düşündü. Evlerinin önünde oturan yalnız kadınlar, Zehra, Esma, Nurcan, Hatice, ince boyunlu Dürriye, Şehri ve diğerleri. ''Bu gece ağrılarınızı, sızılarınızı konuşmayın.'' dedi Yusuf. ''Benim bu sene evlenmem lazım.'' ''Kız buldun mu?'' Recep'in sorusunu duymazlıktan geldi Yusuf. ''Hiçbirimiz bulmadık daha.'' diye sırt üstü uzandı Nasuh. ''Acele etmeyin.'' dedi Recep. ''Köyde güzel kız kalmadı. Birkaç güzel kız vardı, onları da Serdar başka köylere verdi.''
''Senin dulların var.'' diye takıldı Mikail şiş gözünün ağrısına sığınarak.
''Dullarım var. Hepsi anam yaşındadır. Hepsini severim, sayarım. Çağırırlarsa gider hizmet ederim.''
''Bu sefer çağıran oldu mu?''
Mikail'in sorusu yatanların merakını derinleştirdi. Sohbette ciddiye alınmış olmanın verdiği zevkle sol böğrünün üzerine döndü Recep. Vagonu boşaltırken aniden düşen bir kömür bloğunun ezdiği ve hafif aksamasına yol açtığı baş parmağını eliyle yokladı. ''Çağırmadılar ama ben gittim.''
''Kime gittin?'' dedi Nasuh.
Acaba söylesem mi, söylemesem mi diye düşündü Recep. Galeriden geçip giden gececilerin kömür yüklü vagonunu dinledi. Herkesin koca bir vagonda yanmaya, yok olmaya giden bir kömür parçası olduğunu düşündü. Hurşit ağabey kızmasın, ben bu sefer Zehra teyzeye gittim. Meraklar ateşlendi, Hızır'ın uyumuş olmasına şükretti Hurşit. İyi karşıladı, yanaklarımdan şirin şirin öptü. Ben sandım ki domuz damına girmişim. Her tarafı direklenmiş, ağaç kamalarla örülmüş, bağlanmış. Dozurdak Davut'un ölmesinden sonra kendisi yapmış. Nereden yakalamışsa evinde bir de Behri vardı. Bana yoğurtlu çorba yaptı. Çorba yoğurda karışmamıştı, diir diirdi. İçinde dana baklasına benzer şeyler de vardı.
Geç bunları, aranızda neler oldu onları anlat diye dangıldadı Nasuh.
Bırak her şeyi anlatsın.
Hurşit'in bu çıkışıyla rahatladı Recep. Bir yerlerden çorak toprak ve taze sidik kokusu geliyordu. Korkudan donuna işeyen güzel bir dulun gözyaşı gibi ılınmış doğacak. Birden karanlıkta dikenleri kor kor ışıldayan, sarı çiçekli bir deve çökerten belirip kayboldu. Gözlerini kırpıştırdı, dağılan düşüncesini usulca topladı Recep.
Oturdum Zehra teyzeyi seyrettim. Bana hoş göründü. Benim karşımda güzelleşti. Gözlerinde kaya balının tadı vardı. Niyetimi anladı. Her tarafı hareketlendi. Ben anladım. Ocağa odun attı. Bayramı unuttu, soru sordu. Soruları şeydi. Güzeldi. Dudakları aralanmıştı. Niye aralandığını anladım. Beni anladı. Saçlarını düzeltti. Biraz savurdu. Başörtüsünü çıkardı, bağladı. Boynu keçi kaymağı kadar güzeldi. Ben parmaklarına baktım, parmaklarının uçlarına baktım. Yanaklarına dokunmuştu, dudaklarına dokunmuştu, saçlarına da dokunmuştu. Ben onun için baktım. Parmaklarının ucunda belki bir şey görürdüm.
Çullarının çaputlarının altında ısınmışlardı. Galeriden geçip giden küfecilerin, katırların, vagonların seslerini duymuyorlardı artık. Sidik ve çürümüş su kokusunun yerini kaymak ve odun dumanı kokusu almıştı. Tavanın nemli karanlığında hayale dönüşmüştü bakışlar. ''Bırak parmaklarının ucunu, ne yaptın onu söyle.'' diyecekti Nasuh, vazgeçti.
''Teyzemin dişleri apaktı.''
''Teyzem deme.'' diye uyardı Mikail. Recep'in kafasına yattı bu uyarı.
''Ağzı irileşmişti.'' diye sürdürdü, yanakları kızarmıştı. ''Ben anlamıştım, o da beni anlamıştı. Kılı kılına hem de. Oturduğu yerden kalktı gitti. Ben arkadan baktım.'' Omuzlarına, beline, kalçasına baktım. Çok güzeldi. Başka zaman bu kadar güzel değildi. Bayramdan başka hiç kimseye güzelliğini göstermezdi. Bana göstermişti. Benden yardım istediği kesindi. Ben bunu anlamıştım. Hem de kılı kılına. Beni ter basmıştı. Nereden bilmem ama içime bığıl bığıl akan bir su inmişti. Kendimde değildim. Kulaklarımda hoş bir gıygıdı sesi vardı. Düğün evindeydim sanki.
Boş ver, uzatma, ne oldu onu söyle diye çıkıştı Nasuh.
Çulunun altında sağ elini apış arasına daldıran ve meşgaliyete sokan Mikail, ellem anlatsın dedi mayışık bir sesle. Siz isteseniz de istemeseniz de ben anlatırım havasındaydı Recep. Hurşit başta olmak üzere bütün kardeşler sonucu merak ediyorlardı. Ama anlatıcı ağır ezgi, fıstıki makam tarzını bırakacak gibi değildi. Yalan bilmeyen bir genç olduğu için başından geçen hikayenin ayrıntılarına da ilgi duyuyorlardı. Sonra gelip karşıma oturdu. Gönlünden geçenleri anladım.
Nasıl anladın?
Nasuh duymazlıktan geldi. İçindeki karanlıkla izlemeye koyuldu karanlığı. Bana içinden çok yaklaştığı belliydi. Utandığını anladım. Ağzında bekleyen bir söz vardı. Alt dudağına baktım, aklımda tuttum. Sonra güzel çenesine baktım. Rahmetli Emin dedem çenesi küçük olan kadınları severmiş.
Nenemin çenesi de küçüktür dedi Nasuh.
Sen araya girme diye uyardı Mikail. Sonra yanaklarına baktım. Kırışmamıştı, kaymak sandım. Ben bakınca o güldü. Hemen gamzelerine baktım. O vakit anladı benim tutkunluğumu. Biraz yukarı çıktım, gözlerine baktım. Gözlerini kaçırmadı. Çok değil, biraz şaşıydı. Rahmetli Emin dedem şaşı kadınları çok severdi. Keyifle gülümsedi Hurşit. Karısı Kumru'nun hafif şehla bakışlarıyla karşılaşır gibi oldu. Yanı başında uyuyan oğlunun saçlarına dokundu parmaklarının ucuyla. İçine tanımadığı yeni sesler aktı.
Diretmedim, gözümü kaçırdım. Kaçırdım ki gözümü gözüyle kovalasın. Çok hoşuna gitti, güldü. Ben de güldüm. Dedim eğer istersen sana yardım ederim. Dedi nasıl yardım edersin? Dedim yalnızsın, madenden her gelişimde gönlünü hoş ederim.
Sustu, gözlerime baktı. Gönlümü hoş etmek ne demekmiş dedi.
Teyzem anlamamıştı, biraz daha açıldım. Dedim gözün gözü görmediği kör karanlıkta gelirim. Ne ihtiyacım varsa görürüm.
Güldüğü belli değildi ama ben görmüştüm. Yan yan hoş bir bakışı vardı. Anlamamıştı, yaşım küçüktü ya. İhtiyaç da neymiş dedi. Ben kendimi zorlamak istemedim, terbiyesizlik olurdu. Terbiyemi takındım, gizlemedim, söyledim. Dedim gelir seni severim.
Kaşlarını çattı, biraz sustu. Nasıl seversin dedi. Belliydi, anlamamıştı. Anlatmanın zamanıydı. Dedim gelir öperim seni, sararım, altıma üstüme alırım, rahatlatırım seni. Zorlanmadı, sustu. Yüzünde gerginlik vardı. Ben anlamıştım, yüzünün altı yumuşaktı. Gözlerini açtı, biraz şaşılaştı. Burnuna bir yerden ışık vurmuştu, çok hoştu. Dedi sen bana göre çok küçüksün. Sustu.
Ben evliyim, kocam var demedi mi?
Hurşit'in sesine sinen öfkeyi anlayamadı Recep. İnsanları kızdıran bir durum mu vardı ortada? Hayat neden bu kadar anlayışsız ve haşindi?
Demedi.
İçinden demiştir.
İçinden deseydi ben duyardım. Ben Cebeli Bey'den duydum. Kadın suya benzer, dibinde ne varsa gösterir.
Göstermez dedi Yusuf.
Ben kadının gözlerine bakarsam dibini görürüm.
Zehra teyzenin dibinde ne vardı diye sordu Mikail.
Bıraksın dibini, başka ne dediyse onu söylesin dedi Hurşit.
Hurşit'in kaynanasını kıskandığını düşündü Recep. Kıskanmasının sebebi neydi? Birileri kaynanasına bir kötülük mü yapıyordu yoksa?
Benim kendisine bir kötülük yapmadığımı anladı. Ben seni severim dedi. Sen benim oğlum yerindesin. Kapım her zaman sana açıktır dedi. Gizliden gizliye gülümsediğini anladım. Ben seni severim demişti. Bu söz aklımdaydı.
Derin bir of çekti Hurşit, peş peşe öksürdü, başını iki yana sallayarak. ''Ya'' dedi, ''ben sana demedim mi yanlış yaparsın diye? O kadın senin anan yerindedir, evlidir, kocası var demedim mi?''
''Sen aklını mı kaçırdın oğlum ya?'' diye bindirdi Yusuf. ''Hiç mi düşünmedin? O kadın kabul eder mi etmez mi diye? Aklını mı kaçırdın? Delirdin mi oğlum ya? Kendi yaşıtında kızlar var köyde. Niye anan yaşındaki dulları takmışsın kafaya?''
''Serdar'ın kulağına giderse öldürtür seni'' dedi Mikail.
''Ben kötü bir şey yapmadım ki. Yalnız fukara bir kadına yardım etmeye gittim. İnsan insanın yardımcısıdır.''
Gülerek kafasını ellerinin arasına aldı Yusuf. Birden kalkıp oturdu.
''Ulan kendine gel oğlum yahu'' dedi. ''Ne yardımı? Kadını yatır altına al, sırrını zırt et, bunun adına da yardım de.''
Kardeşlerinin insanlıktan anlamadıklarını düşündü Recep. İnsanlar neden sıkıntı çekenlerin sıkıntılarını anlamak istemiyorlardı?
Dulların hepsi sıkıntı içindedir dedi. Hepsinin rahatlamaya ihtiyacı var. Hepsi yoksuldur. Bir parça ekmeğe, ekeneğe muhtaçtır.
Yani senin tavşan ekmeğin mi rahatlatacak onları?
Yusuf'un gayesi neydi? Neden böyle konuşuyordu? Bir insanın çükünü kızılcık ağacının taze yaprağına benzetmesinin sebebi neydi?
Ayağını denk al Recep, köyde biri çıkar seni vurur, bok yoluna gidersin diye uyardı Yusuf. Cenazene sahip çıkan da olmaz. O çok sevdiğin, yardımına koştuğun dullar bile bir damla gözyaşı akıtmazlar arkandan. Anana söyle, Kara Süleyman'ın küçük kızını gitsin sana istesin.
İstedi dedi Recep ezgin bir sesle, anası vermedi. Çengelde kokmuş etim yok dedi, zoruma gitti. Artık bundan sonra verseler de almam.
Ocağa ağır bir sessizlik çöktü. Hurşit'in arada bir öksürüklerle kesilen urultusu, ana galeriden gelen vagonların ve küfecilerin uğultularına garip bir hava kattı. Sırt üstü uzanıp dikkatini karanlığa verdi Recep. Yer altında çalışan her kazmacının bir çift şaşı göze dönüşerek karanlığa yerleştiğini sandı. Katır ve atların konuldukları büyük ocağa gidip onların sıcacık soluğunu içine çekerek, onları dinleyerek uyumak geldi içinden. Gece, yeraltı cinlerinin yuvalarından çıkıp gezindikleri can alıcı an. Ateş gözlü, upuzun ipeksi, altın saçlı cinler. Ocağın çatlaklarından süzülerek kuyulara doğru hareket eden, merdivenlere tutunup harman yerlerine, yıkama ve yükleme iskelelerine kadar yayılan cinler. Ana çıkarma kuyusundan kömürün yüreğine yayılan galerilerde oyulmuş kalın ve ince damarlarda kum gibi kaynayan bu cinleri insan neden görmüyor, duymuyor, hissetmiyordu? Uyuyanların soluk alışverişlerini, zorlanan ciğerlerini dinledi Recep. Dinlemek ve anlamak kadar korkunç bir şey var mıydı bu dünyada? Sabaha kadar hayal kurup durdu Recep. Köydeki tüm dullara bir ocakta iş verdi. Yeraltı dünyasında biriken tüm kömür tozlarını, sidik kokularını, zararlı gazları, terli gövdeleri bıçak gibi kesen sert rüzgarları yeryüzüne attı. Galeride göllenen suları, damlayan tavanları kuruttu. Tavanı yüksek, tabanı düz ve kuru bir ocak buldu. Duvarlarına kandiller yerleştirdi. Büyükçe bir hasır açtı, yan yana kalın yün döşekler serdi üzerine. Damarlardan kömür koparan dulları yerleştirdi buraya. Bir ara durgunlaştı, daldı, hüzünlendi, ağlamaklı oldu. Galeriden gelen sesleri duyunca kendine geldi. Konuşanlara kulak verdi.
''Vagonu boşaltsak nasıl olur?''
''Bir kişi daha olsa rayına oturturuz.''
''Burada uyuyanlardan birini kaldırsak?''
''Olmaz, doğru değil.''
Duyduğu son cümle hoşuna gitti Recep'in. Çulunu üzerinden atıp kalktı hemen. Rayından çıkıp galeri duvarına toslayan yüklü bir vagon ve vagonu zorlayarak yerinden oynatmaya kalkışan 12 yaşlarında iki çocukla karşılaştı.
''Boşuna zorlamayın'' dedi Recep. ''Vagonu boşaltın, rayına oturtun, sonra da doldurun. Bunu bu haliyle Zaloğlu Rüstem de yerinden depretemez.''
Gece boyunca kömür taşıyan çocukların kararmış minnacık suratlarını, ışıyan çaresiz gözlerini süzdü Recep. Yüreğini zapt edilmez bir yardım duygusu sarıp sarmaladı. Çocuklara sormadan vagonu boşaltmaya başladı. Çocuklar Recep'in yardımına koştular hemen. Tam bu sırada ocak çavuşlarından Kekeç Ali geldi.
''Yine devirmişsiniz enik herifler'' diye çıkıştı. ''Recep, sen gündüzcü değil miydin? Ne işin var burada?''
''Yardıma geldim.''
''Bu soykayı çabuk rayına oturtun, yolu açın, iş aksamasın.''
Kaşla göz arasında boşalttılar vagonu. Arkadan gelen küfecilerin de yardımıyla güç bela rayına oturttular. Boşaltılan kömürü çabucak doldurdular. Recep kömürlü ellerini üstüne sildi. Uyumak için ocağa döndü. Oyulan tüm damarların gaz ve tozlarının horlayışlara çöktüğünü, uyuyanların güçlükle nefes aldıklarını düşündü. Çulunu çapuğunu dürdü, dışarıda uyumak için ocağı terk etti. 3. ayrımın sonu, sayfa 44.